Zeynep Şenel Gencer'le Her Telden Sohbetler.
Merhaba, ben Zeynep Şenel Gencer. Her Telden Sohbetler podcastimizin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Bu sezonda farklı bir bölüm eklemek istedik. Sevgili arkadaşım Tuğçe Halen Özmen ile birlikte zaman zaman 2020 yılında final yapan Supernatural dizisinin bölümlerini inceliyor olacağız. Merhaba Tuğçe, nasılsın?
Merhaba, bulduk. Nasılsınız?
İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Supernatural tabii bizim ortak bir beğen noktamız olduğu için aslında bir anlamda çok özel bir şey dizi hepimiz için. Aslında yurt dışındaki yankısı daha fazla oldu biliyorsun sen de.
Evet evet, baya yankılandı. Yani Türkiye'de de keşke bu kadar yankı yapmış olsaydı diyorum.
Evet.
En azından değiştiyse.
Evet, orada hani bu konu hakkında blog yapmaya başlayıp sonra gazetecilik kariyeri falan yapan insanlar oldu. Belki duymuşsundur. Bayağı bir farklı mesleklere ve şeylere, yani insanlara bayağı bir fırsat verdi ve belki de Supernatural'in hani Facebook gruplarından da belki görmüşsündür. Bu diziyle hani bunalımını atlatan insanlar falan olmuş. Sana nasıl geliyor bu konu? Yani bunalımı atlatılabilir mi sence bir diziyle?
Yani bir diziyle atlatmak zordur ama bunu gerçekte de yaşanmış olaylar aslında bunlar, Supernatural'daki olaylar. Hayaletler, ruhlar, bunlar gerçekte de olan şeyler zaten. Yani insanların hayatlarına dokunabiliyor demek ki. O kişi daha öncesinde mesela böyle bir olay yaşamıştır ve bunu izleyince demiştir ki ya ben de buna benzer bir olay yaşamıştım. Aa, ne kadar örtüşüyor benim yaşadıklarımla falan diyerekten öyle kendini belki bunalımdan çıkarmış olabilir.
Yani bir anlamda da şey düşünüyorum, hani kardeşlerin yaşadıkları zorluklar ve her sezonda artan bir gerilim var biliyorsun. Ve düşmanları her defasında daha büyük ve daha tehlikeli bir düşman haline geliyor.
O Lilith beni öldürdü zaten.
Belki de insanların günlük hayatta yaşadığı şeyleri, zorlukları biraz atıf olarak insanları rahatlatıcı gelmiş olabilir. Bir de şey diyorlardı, yani benim çok ilginç bulduğum bir şey daha. Diyor ki her hafta diyor o dizinin diyor devamı geleceğini bildiğim için, yeni bir bölüm geleceğini bildiğim için diyor yaşamaya devam ettim diyor. Yani adamlar çok acayip bir şey. Böyle bir motivasyonu hani olması aslında belki insanların çok şeye, zavallıca belki aslında farklı bir yaşam motivasyonu belki insanlar kendine bulmalı. Ama dizinin bu kadar insanları etki etmesi çok bence acayip bir şey yani. O bana çok tuhaf geliyor aslında.
Ya biraz da şöyle, ya kardeşler arasındaki olaylara da bakmak lazım. Şimdi insanlar mesela bu dizide kardeşler birbirlerine çok fazla küfür ediyorlar.
Evet, senin peki kardeşin var mı? Nasıl bir çatışma olabilir sence insanın kardeşiyle çatışması?
Benim kardeşim var şöyle, ama üvey kardeşim var. Yani üvey annemden olan bir kardeşim var. O benden küçüktü. Ama yani bana tapan bir çocuktu, öyle söyleyeyim. Kardeşim beni çok seviyordu. Annesinden çok beni severdi. Bilmiyorum, bizim aramızda hiç çatışma olmazdı. Elimde büyüdü doğrusu kardeşim. Bebekken falan bayağı elimde büyümüştü. Ama şimdi kendi çocuklarıma bakıyorum. Mesela benim iki tane çocuğum var kardeş. Biri kız, biri erkek. Genelde oğlan çok kavgacı. Devamlı kavga ediyorlar. Devamlı birbirlerini yiyorlar. Aynı buradaki gibi. Tek farkı evet. Bir kız.
Evet. Yani şunu düşünüyorum ben aslında. İnsanları... Bir şekilde demek ki günlük hayatlarında veya işte yaşamların boyunca yaşadıkları zorlukları bir anlamda orada da görüyorlar. Ve o insanların kardeşler olarak hani çatışması belki de onlara hani çok tanıdık geldiği için de rahatlatıcı geliyor olabilir. Şimdi Spotify'da biliyorsunuz geçen seneden beri Supernatural Then and Now diye bir podcast yapılıyor. Bu Rob Benedict de hani biliyorsun herkesin bildiği Chuck ve Richard Spiden, o da Twister oynamıştı sanırım. İkisinin yaptığı bir podcast var. Bölümlerden ben çok faydalandım aslında bu kendi podcastimizde yaparken. Woman in Might mitinin dünyanın her yerinde, Hawaii'de bile yerleşik, yerli kültürlere sığmış olan bir mit olduğunu keşfettim. Ve aslında bana şey geldi, yani insanlık tarihi hani çok farklı olsa da insanların tarihi farklı olarak, insanların demek ki ortak hayalleri ve hani düşünce şeyleri, tarzları aslında çok benzer demek ki. Yani her yerde ortaya çıkan bir mit olduğuna göre. O bana çok şey geldi. Bir de bu hikayenin başlangıcını biliyorsun anlatıyor. Evet. Burada senin hani Stanford'a gittiğini ve aslında hani çok farklı bir dünyaya o anda ait olduğunu görüyoruz. Yani sen orada hani okulu bırakıp bu hayata başlamasını ilk bölümde nasıl karşılamıştın? Yani ne gelir bunun arkasından diye düşündüm mesela.
Vallahi ben şöyle düşündüm. Hani daha sonraki bölümleri de izlediğim için yani yaşadığı çocuk zamanında yaşadığı travmaları düşünüyorum. Annesinin ölümü olsun mesela, şeytan yüzünden ölüyor annesi sonuçta. İnsanın neler yaşayabileceğini düşünemiyorum. Ya yani annesiz bir hayat, annesiz bir büyüme, babası her defasında bir avı çıkıyor. Kardeşi, onun büyük bir abisi var ve devamlı ona baskı uyguluyor. İşte ben senin evet. abin, ne dersem yapacaksın gibisinden. Kendisinin de bir özel gücü var aslında. Yani bunu şimdi burada söylemeyelim ama bu özel gücü de onu çok etkiliyor. Ve bu yüzden insanlardan, o yaşantıdan kaçmaya karar veriyor. Kendine yeni bir hayat kuruyor, yeni bir eş buluyor kendine. Avukatlık yapmak istiyor. En çok istediği şey bu. Ve bam, abisi ortaya çıkıyor.
Senin için aslında o dinin bir anda ortaya çıkması biraz şey oldu değil mi? Biraz korkutucu hayal kırıklığına uğradı yani o anda. Ben öyle hissetmiştim ilk bölümü izlediğim zaman.
Kesinlikle hayal kırıklığına uğradı. Çünkü ben artık o hayatı unuttum diyordu kendine. Ama bir anda bir gece yarısı abisi gelince... Aha evet. Başladı yine aynı olaylar, yine aynı enteresan şeyler. Gene babam. Bir hayatım bitti diye düşündü çocuk bence orada.
Evet, kesinlikle yani bana da aynı izlenimleri ben de düşündüm. Bir de mesela şey aslında biraz dizide de bir hani ilk bölümde pek fark edilmiyor ama biraz bazı temaların tekrar edilişi gibi bir durum söz konusu. Mesela Mary'yi hani öldüren şey aslında hani orada John Winchester'ın arayışını bir şekilde tetikliyor. Yani hem karısının katilini arıyor hem de bir şekilde bu avcı hayatına sürükleniyor. Ama bir yandan da çocukların hayatına bir tekrar döndüğümüzde burada da aynı şekilde hani John'ın kayboluşu ve Jessica'nın öldürülüşü bu evet, sefer yine onların arayışını tetikliyor ve şey aslında bana bu bir yol hikayesi gibi geliyor. Sana nasıl geliyor?
Bence de devamlı yolda geçiyor zaten hayatları bütün dizi boyunca, bütün sezon boyunca devamlı yolda geçiyor. Yani nerede bir olay varsa orada Winchester kardeşleri bulabilirsiniz. Olayların peşindeler.
Aynen. Evet ya şöyle bir durum var bir de. Sen mesela nasıl düşünüyorsun? Yani sen mesela senin yerinde olsaydın, eğer gerçek bir dünya olsaydı orası yani. Senin yerinde olsaydın ve Stanford'a gidiyor olsaydın. Yani birden senin karşına din çıkıyor. Babam diyor işte av gezisine çıktı ve birkaç gündür diyor eve gelmedi. Hani biliyorsun o ünlü repliği. Herkesin bahsettiği. Evet burada şimdi tekrarlamayayım. Ama şey yani hani onu söyleyişi bile adamın böyle çok şey vurdum duymaz ve hani şey böyle ne denir bizim şeyde? Kayıtsız bir şekilde ve biraz işte
bir şey gelmiyor.
Evet, sırıtarak söylüyor.
Ve hani çok normal olan av seyahati çok normal.
Evet ve yani o yüz ifadesini ben unutamıyorum mesela o bölümdeki Dean'in.
Alaycanlar hani, gibi de. Evet. Evet. Çok sempatik ya.
Çok aslında korkunç bir şey var onun altında. Yani sen böyle bir karakter yaratmaları sana nasıl geliyor? Yani bir insan sence gerçek hayat kadar korkunç bir şey eğer senin sonuçta bir ailenden birisi kaybolmuş. Bu kadar kayıtsız bir şekilde bahsedebilir mi sence? Nasıl bir ruh halidir?
Bahsedemem. Yani elim ayağım birbirine dolaşır. Hani bir heyecan olur, bir atraksiyon olur o anda. Ya kaybolmuş kardeşim gelsene hadi gidip bulalım babamız o bizim falan diye der ama bu olağan dışı. Ya babam birkaç gün de av seyahatindeydi biliyor musun? Onu bulamıyorum. Gel hadi beraber bulalım. Ne?
Hakikaten ya. Ama orada farkındaysan sen de çok ciddileşiveriyor bir anda av seyahati falan deyince. Hemen Jessica'yı oradan gönderiyor falan.
Bir donup kalıyor böyle zaten. Ha siktir diyor yani.
Yani şimdi burayı ama Tuğçe burayı yani şimdi sansürlemek zorunda kalacak biliyor musun?
Çok pardon, çok özür dilerim.
Dur bakalım bir soralım belki de sansürlemeyiz. Ya ama aslında bu diziden bahsederken yani bu şeyleri mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz sayın dinleyiciler. Yani gerçekten ama
o bana çok kullanıyor ama bizim suçumuz değil. Onlardan alıştık.
Ya şimdi bu şeyi de podcast'ını dinlerken şeyin Rob Benedict'in yaptı. Burada şey de Erip Kripke'nin oğluyla Fehmi'nin doğum gününün aynı olduğunu öğrendim. Evet, yani çok şey farklı farklı şeyler var böyle aslında Erip Kripke'nin şeyinde. Bu şimdi Erip Kripke şeyi dönemi diyorlar ilk 5 sezona. Sence Sarah Gamble mı yoksa yani Erip Kripke'nin şeyi mi sence daha iyiydi? Hangisi sence daha şeydi? Hangisini daha yapımcıyı daha çok yaklaşımını beğeniyorsun?
Yani şimdi ben onların podcastlerini pek izlemedim açıkçası.
Şimdi dizinin ilk 5 sezonu biliyorsun şey Erip Kripke erası olarak geçiyor. Diğerlerinde herhalde 8. sezona kadar galiba. Sarah Gamble şeysi. Yani ben Sarah Gamble'ın dönemini açıkçası daha felsefi buluyorum mesela.
Ya ilk 5 sezon zaten bana göre birazcık da yavan gibiydi. Yani öyle çok ağım şağım gibi gelmedi böyle. Ama 5. sezondan sonra 7. sezonda ve 6. sezonda bayağı etkilendiğim sahneler oldu. Bayağı ilgimi çeken sahneler oldu. Ama
yani en sevdiğin senin sezon hangisi o zaman? 6 mı yoksa 7 mi?
6. Kesinlikle 6. sezon.
Peki bölüm var mı böyle?
Bölüm olarak hemen söyleyeyim. Ya devamlı izlemeye çalışıyorum. Çünkü çok hayranıyım ben gerçekten bunun. Mesela 6. sezonda hemen sana başını da söyleyeyim. Like a Virgin. Bu 12. bölüm. 12. bölümü. Onu bayağı beğenmiştim. Bir de 17. bölümü beğenmiştim. Kalbime gidiyor. My Heart Will Go On.
Allah Allah. Ha şu şey Titanic'i batırmadıkları Titanic'i batırmadıkları bölüm herhalde o mu?
Evet evet.
Tamam. Evet onu hatırladım. Gerçekten o çok şey tuhaftı ya. Gerçekten tuhaf bir bölümdü. Yani izlemek isteyenler tekrar olursa bu şey Kestiyer'in herhalde şey Araf'tan ruh topladığı dönemde.
Evet, Araf'tan ruh topluyordu. Evet. O zaman tabii o şey de vardı. Sakallı adam da vardı. Ya isimlerini ben tam bilmiyorum. Onun isimlerine bakmıyorum. Ayağı şey yapmadan önceydi. Sakatlanmadan önceki versiyonlardı bunlar. Bölümleriydi. Hani vuruluyordu ya.
Ha evet. Şeyin Bobby diyorsun Bobby.
Evet Bobby.
Bobby diyorsun. Evet Bobby. Ya Bobby zaten bir şey bilgelik şeysi. Yani bir bilge figürü dizinin içerisinde.
Aynen. Baba bir ikinci bir baba figürü onlar için. Evet. Onlar devamlı kolluyor, kovalıyor. Onlarla beraber iş yapmaya çalışıyor. Onların devamlı peşinde ama yani bir yere kadar.
Şeyle yapımcının isminin aynı olmasını nasıl karşılıyorsun sen? Robert Singer'ı biliyorsun aynı ismi paylaşıyor. Bu karakter ve hani bir şekilde bu dizinin tanrısı benim şeysini mi meselesini mi acaba vurgulamaya çalışıyor biraz çok şey hani bizim sinemada çok bahsettiğimiz biraz yapımın hani kendinde farkında olduğu biraz dördüncü duvarı aslında yıkan bir durumu yani birçok şey var bunun gibi ama aslında hani bunu izlerken de o jeneriğin içinde fark edince insan böyle bir irkili veriyor yani. Tane de düşünüyorsun. Supernatural'in böyle şeyleri var biliyorsun. Numaraları var yani.
Evet evet bayağı değişik. Ya birazcık şeye benzetiyorum ben. Dan Brown'un kitaplarına da benzetiyorum biraz. Hani onda da göndermeler oluyor ya. Bazı kitaplarında göndermeler vardır. Evet. Aynı şekilde Supernatural'da da öyle. Mesela bayağı göndermeler yaptıkları ilk bölümlerde mesela çok fazla gönderme yapmışlardı ilk bölümlerde. Mesela işte gizli dosyalara gönderme yaptılar. İşte Ajan Mulder, Ajan Scully gibi. Ondan sonra baya baya şey yaptıkları sahneler oluyor. Mesela burada Titanic'e gönderme yapmaları gibi. Ya da ne bileyim Lilith'e gönderme yapmaları gibi. Evet. Yani bilmiyorum bana baya değişik geliyor açıkçası böyle konular. Ben yazmayı çok isterdim mesela böyle bir hikaye ama yazamıyorum. Ya gönderme yaparsam başım belaya girebilir diye düşünüyorum.
Yok yani şey popüler kültürden aslında gerçekten dediğin gibi çok fazla referans var dizinin içerisinde. Hani ayıklamaya kalksak biz bile beceremeyebiliriz yani ama bu hani ara ara evet diziyi konuşurken yine üstüne değinmeye çalışacağız tabii ki.
Şimdi bir bu bir gönderme yapmışlardı.
Evet evet.
Bayağı şey var.
Evet, doğru. Bu bölümde de şimdi şeye, beyazlı kadın mitine biliyorsun şey gönderme yapıyorlar. Bu aslında şeye de hani Meksika'da La Llorona 80'lerin bir şarkısı vardı. Hani My Llorona şarkısında falan etkin olmuş. Bayağı bir şey, enteresan bir mit. Bunu ben Benedict'in şey podcast'ını dinlediğimde Yunan şeysinde, mitolojisinde Medea'da, Medea figürüne de aslında bir gönderme yapılmış olduğunu orada söylüyor.
Gerçekte olan olayları anlatıyorlar biraz da. İnsanlar yani, pek şey yapmıyor ama.
Evet. Doktordan ve insanlık tarihinde hani esin olmuş insan hikayelerinden yani. İnsanların hani yüzyıllar yıl geliştirmiş olduğu mitlerden ve şey folklordan aslında çok esinleniyor. Özellikle de bu de ilk sezonda sen de biliyorsun. Çok evet. Farklı. Ben açıkçası şeyi konuşmak istiyorum biraz da. Bugünün like meselesine sen nasıl bakıyorsun? Yani orada Medea gibi mesela o da çocuklarını gidiyor işte öldürüyor. Kocasının asla kabul etmeyeceğini düşünüyor çocukları. Ondan dolayı böyle bir duruma geliyor. Yani biraz da şey aslında sanki bir toplumsal bir hani kadına bakışı tabii de. Evet, baskıyı da aslında dillendiren bir folklorik bir hikaye aslında bu. Burada ne düşünüyorsun sence? Yani oradaki mesela durdurup da arabasına atlayıp hani öldürdüğü insanların hepsi sence şey mi? Sadakatsiz insanlar mıydı? Ya da bilmiyorum. Mesela Semih sanki biraz zorluyor gibi geldi.
Sadakatsiz değildi ama onu sadakatsiz yapıp öldürmeyi niyetliydi. Ama sen bir şekilde kendini kurtarmaya başardı. Biraz din sayesinde oldu ama. Yani inatla yapmayacağını söylediği halde yaptırmaya çalışması bana şeytanın bir işi gibi geldi. Kadının işi olarak değil, şeytanın bir işi gibi geldi açıkçası bana orada. Yani nasıl şeytan dinden çıkarmaya çalışır insanları, öyle bir algı yaratılmıştır. Bunda da aynı o şekilde. Yani bir gittiği yoldan onu çıkarmaya çalışıyor. Yani yoldan saptırmaya çalıştı ki onun canını alabileyim diye uğraştı.
Ha, onda da yani bir şey, bir metazori var yani diyorsun. Bir teşvik etme durumu söz konusu
evet,
diyorsun.
Evet, kesinlikle teşvik etme söz konusuydu. Zaten farkındaysanız o bölümden sonra, o bölümün sonunda sevdiği kadın öldürülüyor. Çünkü şeytan o şekilde ona ulaşamadığı için öbür taraftan ulaşıyor ona.
Evet.
Onun ulaşma yolu olarak böyle bir yöntem seçiyor bana göre.
Yani aslında şeydi, o Jessica'nın öldürülmesi de çok şeydi, tuhaftı. Yani o tam şey kampüse geldi, mutlu bir şekilde ondan sonra uzandı yatağa. İşte kurabiye kokuları arasında falan böyle bir pembe bir hayat yaşayacağımı düşünürken bir anda tamamen kan damlamaya başlıyor falan. Yani aslında adamın şeyi de hayatı da çok zor bir hayat yani.
Bundan uzak kalmayı başarmış ama bir anda abisi gelince şeytan da geliyor araya giriyor.
Evet. Yani şey gibi sanki böyle biraz dinin hayatına girmesi de bu olayları sanki biraz çekti gibi değil mi? Sence de mi öyle?
Kesinlikle çekti. Yani bu şeye benziyor. Uğursuz insanların yaklaşımını nasıl geldi, yanınıza bir uğursuz geldiği zaman nasıl başınızdan belalar eksik olmaz? Bu da bir nevi öyle bana göre.
Evet.
Mesela burada ben şeyi de anlamadım. Pentagram bu şeytandan koruyor olduğu söyleniyor. Halbuki şeytandan korumuyor benim bildiğim kadarıyla. Şeytanın işaretidir zaten pentagram.
Yani, valla bilmiyorum. Ben açıkçası şey ileriki bölümlerde sanırım onu Sam açıklıyordu sanırım. Yani bir tane başka bir bölümde bir kanlıkla hani ilgilenen bir kızın üzerinde görüp işte diyor ki aslında diyor bir iyi bir korumadır falan ama belki de versiyonları var yani. Hani beş köşeli yıldız meselesi gibi yani. Birçok farklı versiyonu var her türlü figürün. Tam olarak ben bilemiyorum bunu açıkçası. Aslında orada korunabileceği bir şey de yok sanki. Yani eninde sonunda hani kendisini bulacak bir kötülük var. Ama biz hani birinci bölümde onu zaten bilmiyoruz biliyorsun. Sonradan yani Meri'nin Azazel'le anlaşma yaptığını öğrendiğimiz zaman hani hikayenin başını aslında öğrenebiliyoruz. Yani şu an hikayenin başını bilmiyoruz. Aslında şey anlatım şekli bakımından da çok enteresan bir şey. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Yani bazı yönlerden bizi birazcık ilk başta karanlıkta bırakıyor sanki.
Evet, tam açıklayıcı değil. Yani konuyu tam açıklamıyor. O yüzden bazı izleyiciler zaten ilk bölümden sonra sıkıcıymış deyip bırakabilirlerdi. Yani bence bırakmak yerine devam etmeleri lazım. Ancak bu şekilde konunun ne olduğunu, nasıl ilerlediğini anlayabilirler diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi bu dizi 2005'te başlamış biliyorsun. Mesela evet. İnsanlar bu konuda bir şey yapıyorlardı Facebook'ta. Yani 2005'te mesela sen kaç yaşındaydın, ne yapıyordun hatırlıyor musun?
2005'te daha evlenmemiştim ben ya.
Yani okuyor muydun, ne yapıyordun mesela, çalışıyor
okulu,
muydun?
Okulu bitirmiştim, okul bitmişti, işe girmiştim. O zaman da eşimle sevgiliydik, daha evlenmemiştik. 2006'da evlenmiştik.
Ha, yani daha şey böyle ondan sonra evli bir çocukluğun moduna girmemiştim diyorsun. Rahat rahat izliyor mu? Ama daha bizim ülkemizde sanırım sonradan, bayağı sonra, bir sonra değil mi?
Yani 2007-2008 o zamanlarda geldi. Çünkü o zaman ben izlemeye başladım diziyi.
Evet.
Yani bayağı eski bir fanlarından sayılırım.
Evet. Valla ben 2005'te açıkçası ne yaptığımı hatırlamıyorum. Şimdi bana bu şeyi soruyu, evet, bir Süper Bir Tren grubunda sormuşlar. Ben okudum bu şeyi, bildirimi. Baktım, dedim ki ne yapıyordum acaba 2005'te? Yani böyle bir hafıza kaybı yaşanması sence mümkün mü bu?
Ben biraz önce yaşadım bak. Kısa süreli bir hafıza kaybı yaşadım. Ne yapıyordum lan ben o sırada?
Gerçekten ama yani şey yapamadım, hatırlayamadım bir anda. Peki sen genel olarak bölümü nasıl buldun? Yani bu böyle izlediğin zaman mesela ilk izlediğinde ilk bölümü devam etmeyi düşünmüş müydün? Nasıl buldun bölümü?
Ya ilk bölümü izlediğimde dediğim gibi ilkinde şey yapmadı, beni pek bir etkilemedi böyle. Ondan sonra baktım şeyde YouTube'da falan videolarını yapmaya başladılar. İşte Facebook'ta videolarını yapmaya başladı, işte komik sahnelerini falan. Baktım 5 bölüm falan geçmiş ben izlemediğimde. Ondan sonra biraz da uzun buldum ve konuyu da tam anlayamamıştım ilk bölümünde. Ya dedim bu ne oluyor, nereye gidiyor, nasıl, niye böyle oldu, niye annesi öldü? Ondan sonra ilkinde şey yapınca öyle izleyemedim. Aradan bir sene geçti, bir sene sonra başladım izlemeye. Tam net bir şekilde oturdum böyle. Ya dedim bir izleyeyim bakayım, videolar çünkü dikkatimi çekti. Ondan sonra izledikçe ya dedim aa dedim ne kadar güzelmiş. Buffy bunun yanında alt etmiş diyorum.
Ya Buffy'yi de ben şeyde yeni şeyde dönemde tekrar izledim aslında.
Ama bundan sonrasında bunu izledikten sonra bana inanın çok saçma geldi. Yani en sevdiğim filmlerin sırasına girersek başta Supernatural, ikinci sırada True Blood gelir. Buffy 5. sıra.
Vallahi şöyle, ben Buffy ilk çıktığını ben zamanı hatırlıyorum. Ben üniversitedeydim. O zaman sanırım 1. sınıftaydım. Ve şey, bizim asistanımız sevgili Melih Behlil CNBC'de onun şeysini başlangıç. Evet, tanıtımını o yapıyordu. Ben o kadının, sevgili Melih'in sağ olsun şeyini izlerdim. Sonra onun anonsundan sonra kapatırdım televizyonu çünkü izlemiyordum Buffy'ye. İzlemiyordum yani. Sevmiyordum. Bu yeni dönemde tekrar bir izledim aslında. Şey yani en iyi olan şeysi bölümleri dışında bana da biraz yavan geldi açıkçası. Ben hani
Josh Whedon'dan beklemiyordum böyle bir diziyi açıkçası. Josh Whedon yani Buffy'de biraz şey gibi kalmış, böyle sönük kalmış Buffy. Yani hadi şeyleri güzel, konusu güzel. Ama içeriğini tam becerememişler. Mesela Buffy ölüyor, tekrar diriliyor. Ondan sonra işte dünya yok olmanın eşiğine geliyor. Nasıl toparlanıyor? Yani şöyle düşündüm. Ya Supernatural ne, Buffy ne? Yani Josh Whedon'ın biraz ondan örnek alması lazım dedim kendi kendime.
Sen de çok beğenmedin yani. Şimdi açıkçası şey, ben de o kadar beğenmedim. Angel dizisini de zaten öyle çok fazla izlemedim. Daha sonra o diziden yeni bir çıkan bir dizi olarak. Onun dışında Supernatural biliyorsun. Ara ara sen de ben de sürekli izliyoruz. Ve geri dönüp sevdiğim tekrar bölümleri tekrar falan. Evet, tekrar tekrar izliyorum. Tabii bu şeyi ben şimdi merak edenler için ben de bir o en sevdiğim bölümü açıklayayım. Ama şey yani o bölüme gelince tabii o zaman daha farklı şeyler de söylemek istiyorum. Ama benim en sevdiğim bölüm bu şey, It's a Terrible Life. Bence o bana göre müthiş bir bölümdü ve çok üzülmüştüm o bölümde, yani böyle bir içerlemiştim gerçekten.
Sahnesini diyorsun değil mi sen? Sem'in vurulduğu sahneyi diyorsun. Hangi sezon?
8 galiba Tuğçe ya. Şeyin, meleklerin onları farklı bir alternatif bir gerçekliğe gönderip ondan sonra Dean'in bir satış elemanı, hani müdürü olduğu aynı binada.
Trillian, o değil mi?
Hayır, aynı binada çalışıyorlar, bir satış müdürü oluyor ya Dean. Sonradan binanın içinde patronun hayaletini avlıyorlar falan.
Tamam, 9. sezondaydı o ya.
Evet. Yani 8 veya 9, çok şey yapamadım, hatırlayamadım. Sen daha iyi hatırlarsın aslında. 9 olabilir, evet. Ve onun şeyi de, müziği de benim çok hoşuma gitmişti. Çok şeydi yani, anlamlı gelmişti. Yani oradaki sanki duruma o şarkı yorum yapıyormuş gibi düşünmüştüm ben. Orada şeyi düşündüm, yani insan hani ne olursa olsun kendisi olmaktan kaçamıyor. Yani veya kaderinden mi kaçamıyor, kendisi olmaktan mı kaçamıyor? Sence kendinden mi kaçamadı, yoksa kaderden mi kaçamadı? Ne düşünüyorsun?
Valla bence kaderden kaçamadı. Artık kader nasıl bir şeyse bize karşı yazdığıysa o şekilde ilerliyor. İster başka bir bedende ol, istersen başka bir şekilde ol. Yani eğer kaderinde varsa, eğer onlarla karşılaşacaksan zaten bir şekilde karşılaşıyorsun. Başka türde de karşılaşabiliyorsun. Yani mesela şimdi bu dönemde, bu hayatta bakıyorsun, sevdiğin kişi bir kocan oluyor. Öbür tarafta bakıyorsun, kardeşin çıkabiliyor. Ya da en yakın arkadaşın olabiliyor, can dostun olabiliyor. Ama önceki hayatında bakıyorsun ki onunla aslında evlisin.
Evet, çok tuhaf.
Gerçekten çok tuhaf. Ve bunlar kardeşken o şeyde arkadaş oluyorlar. Ama kardeşler halbuki normalde.
Evet.
Yine de kaçamıyorlar, yaşamdan kaçamıyorlar. Yani o yaşayacakları korkunç olayları yine yaşıyorlar. Değişen bir şey olmuyor. Sadece yerleri değişiyor. Yani yaşantıları değişiyor.
Evet. Yani biraz zaten şey, düzenin de aslında kafası birazcık şeyle, kaderle ve biraz özgür iradeyle ve kaderle alakalı gibi, yani aslında ana şey, mesele aslında bunlar gibi geliyor bana.
Kesinlikle öyle. Yani çok fazla dram var. Yani aile içinde olsun, aile dışında, etrafındaki insanlar olsun. Yani birileri öldüğü zaman onların üzülmesi beni de üzüyor, inanır mısın? Yani onlar ağladığı zaman ben dayanamıyorum. Ben de ağlıyorum onlarla beraber. Yani insanlara o kadar güzel enjekte ediyorlar ki bu duyguları.
Evet.
Bir daha izleyesi geliyor. Yani hiç bırakamazsınız yani. Evet. Açıkçası. Yani 8.4 vermiş IMDb'de ama bence çok yanlış. En fazla 9.5 falan vermesi lazım. O derece iyi bir dizi.
Evet. Ben de yani final bölümü dışında, final bölümünü biliyorsun, ben hiç beğenmedim yani.
Gene tüylerim diken diken oldu, o Dean'in ölüm sahnesi falan, aa tanrım. Gerçekten o sahnede çok ağladım ben, çok ağladım o Dean'in öldüğü sahnede. Sonra oğlu Dean'in adını alıyor. Tanrım dedim, bu olamaz böyle bir şey. Yani insan bu kadar mı şey yapar, güzel yapar bir diziyi ya.
Hayır, sence ölümü biraz saçma değil miydi? Yani biraz saçma bir bölümdü sanki, o kadar savaşa şeye gerilmeye rağmen. Aslında biraz saçma bir bölümdü.
Ya şimdi şöyle düşünmek lazım. Evet, saçmaydı ama bir de şöyle düşünmek lazım. Normal bir insan olarak öldü. Büyülerle müyülerle hayata geri geliyorlardı. Tamam, bu ölüp tekrar da dirildiydi. Ama mesela o ilk öldüğü zaman Dean'in şeyi, ilk öldüğünde Dean
cehenneme gittiğinde, cehenneme.
Yani cehennem köpekleri öldürdüğü için hani geri getirmişlerdi onu. Onu kurtarmalıyız diye düşündüler. Ama şimdiki bu son öldüğü sahnede, şimdi şöyle bir şey var. Ya kavga esnasında yaralanıyor sırtından. Ve duvar çivileniyor. Yani işin kötü yanı duvardaki çivinin girmiş olması.
Evet.
Yani bilmiyorum, yine tüylerim diken diken oldu. Ya artık yeter dedi yani. Bu son olsun. Ölmek istemiyorum. Bir daha dirilmek istemiyorum. Hesabı gibi oldu bana göre biraz.
Biraz evet, kaderine razı oldu. Zaten Billy ile konuşmaları falan daha öncesindeki bölümlerde.
Evet.
Aslında biraz ölmek istiyor gibiydi sanki, değil mi?
Tabii ki de, çünkü o kadar çok şey, badireler atlattılar ki. Yani ölüp ölüp dirildiler. Gerçek anlamda ölmedi ilk şeydeki gibi ama. diğer bölümlerinde hep ölüp ölüp dirildi. Adam her sahnede başka bir yaratıkla uğraştı. Başka bir şeytani varlıklarla uğraştı. En sonunda Lilith'le karşılaşmaları ya da şeytanla karşılaşmaları, şeytanın oğlunun olduğunu öğrenmeleri. Hepsi üst üste gelince tabii doğal olarak bir yıkıma neden oldu bu dinin üstünde. Evet. Sen de bundan biraz payını aldı yani açıkçası, almadı değil. O da bir ara şeytani bir varlığa dönüşür gibi oldu ama... Ay çok spoiler verdin ya.
Ama zaten diğer bölümleri de biliyorsun 15 sezonu ara ara
paylaşacağız.
Yapmak üzere hani ara ara konuşacağımız için aslında çok şey değil. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı olduğundan dolayı çok önemli değil. Ama şey son olarak ben şey söylemiyorum. Mesela birinci pilot bölümü konuştuğumuz için hani soruyorum. Sence mutlu son isteyenler mi haklıydı? Yoksa böyle bir son isteyenler mi haklıydı? Yani aslında kötü bir son değil miydi bu? Veya öyle yani sorayım.
Şöyle bir şey var. Normalde de eğer bakacak olursanız, eğer birinin canını alıyorsanız istemeyerek veya isteyerek fark etmiyor. Bu Allah katında büyük bir günahtır. Ve burada anlatılmak istenen de buydu. Kadın çocuklarını öldürdü. Evet, istemeyerek yaptı. Ama bunun çok büyük bir acısını yaşadı ve kendini öldürdü. Burada suçlu olan bir tek kadın değil. Kocası da suçlu çünkü kadını aldatmış. Hayır, ya hiç mi oturup konuşmamışlar? Hiç mi karısıyla bu konuyu konuşmamış? Ya da karısı hiç mi ona ulaşmaya çalışmamış? Bu arada çok boşluklar vardı ilk bölümünde. Yani adam aldatmış tamam ama kadını terk etmiş ama niye? Hani orada durup ya da karısına yardımcı olabilirdi ya da ne bileyim karısının durumunu hiç mi fark etmemiş? Bunalıma girdiğini hiç mi görmemiş karısının? Yani demek ki o kadar duygusuz bir adammış ki kadın bunun yüzünden kendini öldürmüş. Ama şöyle de bir sahne var. Mesela orada çocukları onu dediğin gibi affedebilirdi. Mesela cehenneme değil de cennete götürebilirdi çocukları onu. Hani biz affettik diyerekten.
Evet.
Ama burada da çocuklar da çok ızdırap çekmişler. Çok azap çekmişler. Bu yüzden de bir şekilde intikam istemişler. Ve bu yüzden de kadını cehenneme götürüyorlar.
Evet. Demek ki iletişimsizlikten bu şekilde kötü ruhlar da doğabiliyor demek istiyorum son olarak. Evet. O zaman zamanımız doldu sanırım bu hafta için. Çok teşekkür ederim Tuğçe verdiğiniz güzel bilgiler için, sohbetin için. Evet, seni de daha fazla meşgul etmeden görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum canım.
İçin. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
Sağ olun, size de.
Zeynep Şener Gencer'le Her Telden Sohbetleri dinlediniz.